Ayrım 10. Birinci Dünya Savaşı ve Türk Devrimi. Doğu Perinçek. Sayfa 110. Bilindiği gibi bütün savaşlar birbirini izleyen muharebelerden oluşur. Savaşlar genellikle bir vuruşta kazanılmıyor. Her savaş taarruz, savunma ve geri çevirme taktiklerini içeren aşamalardan geçer. Ve her savaş kendi içinde molaları, başka deyişle ateşkesleri de barındırır. Kurtuluşa kadar savaş veya hep ileri veya durmadan saldırı gibi sloganlar çocuksudur. Hayata uymaz. Hiçbir ordu durmadan savaşamaz. Nasıl su, hava, ses ve elektrik akımları dalgalarla ilerlerse, savaş da dalga dalga ilerler. İçinde dinlenme dönemlerini barındırır. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı 1914 yılı sonlarında Birinci Dünya Savaşı ile başlamış ve 9 Eylül 1922 günü Türk ordusunun İzmir'e girmesiyle sona ermiştir. Hatta Lozan Anlaşması'nın bağlandığı 24 Temmuz 1923'e kadar sürmüştür. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nın 1914 yılından Lozan Anlaşması'na kadar sürdüğü tezimiz uluslararası alanda da yankı buldu. İrlandalı devrimci Pat Walsh'un 2009 yılında yayımlanan kitabının adının Türkçesi şöyle: İrlanda'nın Türkiye'ye karşı Büyük Savaşı'nın unutulan yönleri 1914-1924. Dipnot: Pat Walsh, Forgotten Aspects of Ireland's Great War on Turkey, 1914-1924, Atoll Books, Belfast, 2009, sayfa 5 ve 22. Kaan Güner arkadaşım 509 sayfalık bu önemli kitabı çıktığı zaman bize ulaştırmıştı. Ölüm yatağında bile 100 yıl yaşayacakmış gibi çalışıyor ve yüreği Türkiye için çarpıyordu. Onu saygıyla anıyorum. Kurtuluş Savaşımız 1. Dünya Savaşı'nın devamıdır. Türk milleti 30 Ekim 1918 günü imzalanan Mondros Ateşkesi'ni kabul etmedi. İsmet İnönü olayı şöyle özetliyor: Türkiye herkesin 1918'de bitirdiği muharebeye daha 4 sene devam etti. Dipnot: İsmet İnönü'nün 30 Eylül 1969 tarihli ön sözü. Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler Takım 1 Cilt 1 Çeviren Seha Meray 2. Basım Yapı Kredi Yayınları İstanbul 2001 sayfa 9. 31 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ile Hatay 4 yolda Kurtuluş Savaşımızın ilk kurşununun atıldığı 19 Aralık 1918 tarihi arasında hepsi 49 günlük bir mola dönemi vardır. Dipnot: İlk kurşun konusunda bakınız Türk İstiklal Harbi Güney Cephesi Cilt 4 Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Ankara 1966 sayfa 55. Selahattin Tansel Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Cilt 1 Türkiye Vakıflar Bankası Kültür Yayını Ankara 1965 sayfa 220. Doğan Avcıoğlu Milli Kurtuluş Tarihi Cilt 1 sayfa 5. Yakın zamana kadar milli mücadelede ilk kurşunun İzmir'de 15 Mayıs 1919 günü gazeteci Hasan Tahsin, yani Osman Nevres tarafından sıkıldığı bilgisi geçerliydi. Genelkurmay Atase Başkanlığı konuyu araştırdı ve silahlı direnişin 19 Aralık 1918 günü Hatay Dörtyol ilçesi Karakese köyünde Mehmet Çavuş'un, yani Mehmet Kara'nın kurşunuyla başladığını saptadı. Uzman raporu ve konuyla ilgili başkanlık yayınlarının tetkiki neticesinde 1. Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletlerin yurdumuzda ilk işgal ettiği yerlerin İskenderun ve Dörtyol olduğu, bu düşmana karşı ilk direniş hareketlerinin yine bu bölgede başladığı, buna bağlı olarak da ilk silahlı direniş hareketinin 19 Aralık 1918'de Dörtyol ilçesi Karakese köyünde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Dipnot: Genelkurmay Başkanı namına Erdoğan Öznal, Hava Pilot Kor General, Hatay Valiliği'ne 29 Ocak 1992 günü yazılan 3214-4-92 arşiv numaralı ve iş 16-12-2325-4400 sayılı yazı, Atatürk'ün bütün eserleri arşivinden alınmıştır. Diyelim ki Kurtuluş Savaşımızı bu ilk kurşundan değil de Doğu Cephesi'nde yeniden başlayan savaşlardan, Güney Cephesi'ndeki çarpışmalardan veya Ege'deki ilk silahlı direnişlerden başlatalım. Yine aynı gerçekle karşılaşırız. Osmanlı Devleti'nin teslim olması ile savaşın yeniden başlaması arasındaki dinlenme dönemi bilemediniz birkaç ayı geçmez. Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşı'nı bir vatan savunması olarak gördüğü için bilançosunu da daha sonraki aşamaya bıraktığı artılardan ve eksilerden çıkarmıştır. Örneğin General Harbour'da verdiği muhtırada 1. Dünya Savaşı'nda izlenen strateji ve taktiği bu açıdan ele alır. Atatürk 24 Eylül 1919 tarihini taşıyan bu muhtırada Birinci Dünya Savaşı'nda iki ayrı strateji ve taktiğin çarpıştığını bir kez daha saptamıştır. Uygulanan yanlış strateji kuvvetlerimizi haris emeller uğrunda harcamıştır. Uygulanmayan doğru strateji ise kuvvetlerimizi hali hazırdaki sınırlar dahilinde topraklarımızı müdafaa etmek üzere akıllıca kullanmayı öngörüyordu. Mustafa Kemal Paşa General Harbour'da belirttiği gibi doğru stratejiyi uygulasak bile yenilgiyi kaçınılmaz görüyordu. Ama işte şu fark önemlidir. Durumumuz şimdiki vaziyetten farklı olacaktı. Dipnot Atatürk'ün bütün eserleri cilt 4 sayfa 112. 6.3 Birinci Dünya Savaşı'nın kazançları. Mustafa Kemal Paşa'nın kurmay mantığından anlaşılacağı üzere bütün dava yenilginin kaçınılmaz olduğu ilk aşamadan, zaferin kaçınılmaz olduğu ikinci aşamaya mümkün olan en büyük kuvvetle ve mümkün olan en elverişli koşullarda ulaşmaktır. Her savaşta doğru strateji ve taktik gerçekleştirilebilir seçenekler arasında belirlenir. Savaş kağıdın üzerinde değil, belli bir coğrafyanın üzerinde, belli koşullarda ve belli kuvvetle bir düşmana karşı belli kuvvetlerle verilmektedir. Bunun yanında hatalarımızdan öğrenerek hatayı kazanca dönüştürebiliriz. Savaşın birinci aşamasındaki stratejik ve taktik hatalar, ikinci aşamada doğruları besleyen bir değer kazanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda ne kadar hata olursa olsun yaptığımız iş ana vatan savunmasıydı. Devrimci bir eylemdi. Emperyalizme karşı ana vatanı savunmak çağımızın devrimci eylemidir. Bu nedenle bu savaş aynı zamanda devrimci bir birikim de yaratmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndaki vatan savunmamız olmasaydı 30 Ağustos zaferi de olmazdı. Savaştan yalnız bitkin çıkmadık. Savaşın kazandırdıkları da vardı. Bu kazançların en önemlileri şöyle sıralanabilir. 6.3.1 Milli bilincimiz gelişti, özgüven kazandık. Birinci Dünya Savaşı tarihte eşine az rastlanır bir milli uyanışa yol açtı. Denebilir ki Türk milleti bu savaş sürecinde oluştu. Savaş cephelerinde yokluklara ve büyük zorluklara rağmen 4 yıl tutunmak, 200 yıldır yaşanan yenilgilerin karamsarlığını dağıttı ve özgüven sağladı. 6.3.2 Düşmanı eksilttik ve devrimci müttefik kazandık. Çanakkale direnişimizle ve boğazları kapatarak Osmanlı Devleti'nin üzerindeki en büyük tehdidi oluşturan Rus Çarlığı'nın 1917 Şubat ve Ekim devrimleriyle yıkılması koşullarını yarattık. Osmanlı Devleti savaş dışı kalsa veya boğazları kapatamasaydı, o zaman Almanya'nın yenilgisi erken olacak, bu nedenle Çarlık ayakta kalacak ve Türkiye'yi sömürgeleştirebilecekti. Türkiye büyük silahlı direnişiyle savaşı uzattı, Çarlığın çökmesine yol açtı. Dipnot aktaran Yusuf Hikmet Bayur, adı geçen eser sayfa 267 ve devamı. Bu sayede Türkiye savaşın ikinci aşamasına en tehlikeli düşmandan kurtulmuş olarak girdi. Onun yerine Kurtuluş Savaşımızı destekleyen Sovyet-Rusya kuruldu. Böylece cephe gerimizi güven altına alan güçlü bir müttefike kavuştuk. Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki vatan savunması, Rusya'daki Ekim Devrimi ve Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı birbirini izledi. Emperyalizme karşı devrimler çağı böyle başladı. Devrimci Rusya ve devrimci Türkiye yaşayabilmek için birbirleriyle dayanışma halinde oldular. Sovyet devrimi ve Türk devrimi 20. yüzyılın milli demokratik devrimleri arasındaki ittifakın ilk örneğini oluşturdular. Birinci Dünya Savaşı direnişimiz Cumhuriyet devriminin yolunu açtı. Çanakkale'de özgüven kazanan öncüler Cumhuriyet'i kurdular. Tarihten biliyoruz ki ya devrim savaşı önler veya savaş devrimlere yol açar. İnsanlık devrimlerle Birinci Dünya Savaşı'nı önleyememiş fakat genel savaş Sovyet ve Türk devrimlerine yol açmıştı. 6.3.3 Düşmanlarımızı yorduk ve yıprattık. Savaşta yalnız kendimiz yorulmadık. Ülkemizi paylaşmak isteyen İngiltere, Fransa ve İtalya'yı da yorduk. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmeden önce İstanbul'da milli mücadeleden niçin zaferle çıkacağımızı açıklarken, İtilaf devletlerinin yorgun düştüğüne ve bu ülkelerin halklarındaki savaş karşıtı muhalefete de dikkat çekiyordu. Kurtuluş Savaşı süreci bu değerlendirmenin doğruluğunu kanıtladı. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmıştık ama çok önemli bir tecrübe kazanmış ve aynı zamanda düşmanlarımızı da yıpratmıştık. Dipnot Sadi Borak, Atatürk'ün İstanbul'daki çalışmaları. 1899, 16 Mayıs 1919, 2. basım, Kaynak Yayınları İstanbul. Ağustos 1998, sayfa 206. 6.3.4 Milli Devletin İktisadi Temelini Kurduk. İttihat Terakki Hükümeti daha savaşa girmeden 8 Eylül 1914 günü kapitülasyonları kaldırdı ve gümrük vergilerini %4 oranında arttırdı. Kapitülasyonları kaldırmanın önemini Hariciye Nazırı Halil Bey, Alman devlet adamlarından Ernest Jacke şöyle anlatıyordu. Eğer kapitülasyon fiiliyatta kalırsa Mısır'ın hepsini ve Rusya'nın yarısını kazansak bile harbi kaybetmiş oluruz. Dipnost Ernest Jacke, Yükselen Hilal, Çeviren P. Kuturman, Uğur Kitabevi İstanbul 1946, sayfa 168-172. Hükümet bu ifadeden de anlaşılacağı üzere bu konuda o kadar kararlıdır ki, Ernest Jacke hükümetin savaştaki amacının kapitülasyonlardan kurtulmaktan ibaret olduğunu yazmış ve bunun haklı ve zorunlu olduğunu belirtmiştir. Aslında milli iktisat siyasetinin ilk uygulamaları 1908 devriminden sonra hayata geçirildi. Ancak kapitülasyonların kaldırılması bu yöndeki en cesur ve köktenci adım oldu. İttihat Terakki Hükümeti milli sanayi ve ticareti geliştirmek için milli bankalar ve anonim şirketler kurdu. Gümrükleri 1915 yılında bir kez daha yükselterek %30 arttırdı. Savaş koşullarında iç pazarın dış dünyaya kapanması nedeniyle 5 yıl süren rekabetsiz ekonomi döneminde milli sanayi ve tarımda gözle görülebilir bir atılım gerçekleşti. Orta ve küçük burjuvazi savaş koşullarında gelişerek Avrupalı Rum ve Ermeni burjuvazisinin rekabetini alt etti. Bu arada Alman sermayesinin elindeki Anadolu demir yolları da askeri nedenlerle denetim altına alındı. Dipnot. Savaş yıllarında uygulanan milli iktisat politikasının başarıları konusunda bakınız Zafer Toprak, Türkiye'de Milli İktisat, Yurt Yayınları Ankara 1982, Komintern Belgelerinde Türkiye, Şefik Hüsnü Yazı ve Konuşmalar yayını hazırlayan Doğu Perinçek 2. basım Kaynak Yayınları İstanbul, Haziran 1995 sayfa 107 ve devamı. Kurt Steinhaus, Atatürk Devrimi Sosyolojisi, Çeviren M. Akkaş, Sander Yayınları İstanbul, Ekim 1973, sayfa 65. Mihail Pavlovich, Türkiye'de Komünist Hareket 1912, Komintern Belgelerinde Türkiye 4, Türkiye Komünist ve İşçi Hareketi yayını hazırlayan Doğu Perinçek 1. basım, Aydınlık Yayınları İstanbul, Mart 1979, sayfa 41. P. Kitay Gorotski, Türkiye'de İşçi Hareketi 1925, adı geçen eser, sayfa 138. 6.3.5 Tehcir kararı ile iç cephedeki yıkıcı unsurları etkisiz hale getirdik. İttihat Terakki Hükümeti'nin tehcir kararı emperyalizme karşı savaşta son derece haklı ve cesur bir karardı. Tehcir olmasaydı Kurtuluş Savaşımız o yıllarda zafere ulaşamazdı. Tehcir Atatürk'ün 1919 yılında Erzurum ve Sivas kongrelerini örgütlemesi ve doğuda yaratılan dayanakla İzmir'i kurtarması için gerekli koşulları hazırladı. 6.3.6 Milli devletimizi kuracağımız milli hudutlara çekilerek gerçekçi programa geldik. 20. yüzyılın başlarında kendi irademizle çekilmediğimiz milli sınırlara savaşta yenile yenile çekilmek zorunda kaldık. Böylece üzerinde milli devletimizi kuracağımız savunulabilir sınırlarımız oldu. Osmanlı İmparatorluğu topraklarını koruma programı gerçekçi değildi. Bu programın iflası kaçınılmazdı. Birinci Dünya Savaşı sonunda bu kaçınılmazlığı öğrenmiş olduk. Savaş bizi gerçekçi programa getirdi. Bu bir geri çekilmeydi ama aynı zamanda askeri başarının da şartıydı. Bilinçli olarak uygulanması gereken bir siyaset, zorunluluklar nedeniyle 1918 sonrasında uygulandı. Meclis-i Mebusa'nın 1920 başında aldığı Misak-ı Milli kararı aslında belli tecrübelerden sonra ayakların yere basması anlamına geliyordu. Kararı bizzat Mustafa Kemal Paşa hazırlamış ve İstanbul'a yollamıştı. Eğer Mustafa Kemal'in 1905 sonlarından beri savunduğu milli devlet programı 1908 devrimiyle hayata geçseydi, Türkiye 1. Dünya Savaşı'na katılmak zorunda kalmayabilirdi. Çünkü milli devlet daha o zaman Türklerin çoğunlukta olduğu savunulması mümkün sınırlar içinde kurulacak, üstelik düşman kuvvetler parçalanacak, Balkanlarda ve Orta Doğu'da müttefiklerimiz olacaktı. Ne var ki bunlar hep varsayımdır. Çünkü 1908 devrimi sırasında Mustafa Kemal'in devrimci programının arkasında önemli bir kuvvet yoktu. Olamazdı da. Toplumlar gerçeklere kendi tecrübeleriyle ulaşıyorlar. 1900'lerin başında milli devlet çözümü yalnızca devrimcilerin kafasındaydı ama toplumun gündeminde değildi. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu'nu yaşatma programı iflas etmeden milli devlet stratejisinin gündeme gelmesi olanağı yoktu. Balkanlardan Umman Denizi'ne kadar uzanan topraklara hükmeden bir imparatorluğun miadı dolmuştu. Osmanlı Devleti'nin içinden 30 kadar devletin çıkması, İttihatçıların maceracı siyasetlerinin sonucu değildi. İmparatorluğun dağılması ve millete dayanan bir devletin kurulması kaçınılmazdı. 6.3.7 Savaşta devrimcileştik, meşrutiyetlerin yetersizliğini gördük. Cumhuriyetin birikimini oluşturduk. Osmanlı Devleti'nin yalnız hükmettiği sınırlar açısından değil, rejim olarak da yaşama şansı yoktu. Mustafa Kemal'in milli devlet programı aynı zamanda cumhuriyet programıydı. Cumhuriyet Namık Kemal'lerden başlayarak devrimci süreçlerde mayalandı. Meşrutiyet, cumhuriyetin yolunu açan ara çözümdü. Denenerek saf dışı kalması gerekiyordu. Tarihin saati işledi, Osmanlı Devleti'ni meşrutiyetlerle sürdürme planı kaçınılmaz olarak elendi ve tarih pusuda mevzilenen devrimci çözümü göreve çağırdı. Birinci Dünya Savaşı koşullarında meşrutiyetin Osmanlıcı çizgisiyle Mustafa Kemal'in cumhuriyetçi milli devlet çizgisi stratejik ve taktik planda da karşı karşıya geldiler. Türkiye için biricik çözüm Mustafa Kemal Paşa'ya göre Alman yönlendirmesi dışına çıkarak milli çıkarların gerektirdiği rotaya girmekti. Enver Paşaların Almanya'ya bağımlı hayalci yayılma siyasetine karşı Mustafa Kemal'in genel savunma siyaseti milli devlet ve cumhuriyet programının gereğiydi ve ülke yönetiminde köklü değişiklikleri içermekteydi. Askeri başarı da buna bağlıydı. Başka deyişle askeri başarı devrimci bir programı gerekli kılıyordu. Mustafa Kemal savaşa devam ettiği takdirde her taraftan çürüyen saltanat binasının birdenbire ve hep birden çökmesi ihtimalini cesaretle saptamıştı. Böylece aslında cumhuriyet şartlarının oluştuğunu da belirlemişti. Mustafa Kemal Paşa'nın 20 Eylül 1917 tarihinde Enver ve Talat Paşalara yolladığı tarihi mektup askeri değerlendirmedeki derinliğinin ötesinde çıkış yolunun askeri bakış açısı içinde bulunmayacağını saptayan tarihi bir rapordur. Savaşı Osmanlı Sultanı'nın iktidarını sınırlayarak kazanamayacağımızı kendi tecrübemizle anladık. Birinci Dünya Savaşı'nda meşrutiyet projesi yenildi. Ancak Cumhuriyeti yine o meşrutiyetlerin birikimiyle kurduk. Birinci Dünya Savaşı tecrübesi devrim dışındaki seçenekleri eledi, bizi devrimcileştirdi ve bize devrimden başka bir yol bırakmadı. Sultanlığı yıkan bir devrim yaptık. Böylece meşrutiyetlerle kurtaramadığımız vatanımızı cumhuriyetle kurtardık. Meşrutiyetlerle yeterince kazanamadığımız hürriyet ve demokrasiyi cumhuriyetle kazanma yoluna girdik. Her toplum çeşitli deneyimlerden geçerek doğruları bulur. Aslında 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan milli demokratik devrimimiz de meşrutiyet deneyimlerinden geçerek cumhuriyeti bulmuştur. Meşrutiyetlerin yetersizliği ve çözümsüzlüğü bizi cumhuriyet devrimine götürmüştür. Cumhuriyet devrimi bir yönüyle 1876 ve 1908 meşrutiyet devrimlerinin devamıdır. Ama bir yönüyle de meşrutiyetin yetersizliğinin ve zaaflarının aşılmasıdır. Cumhuriyet meşrutiyeti aştı, ancak bu aşma eylemini yine meşrutiyetten devraldığı birikimle gerçekleştirdi. Buradan da anlaşılacağı gibi meşrutiyet ve cumhuriyet hem aynı çizgidedir hem de birbiriyle çatışmaktadır. Meşrutiyet ve cumhuriyet programları Osmanlı devrimciliğinin iki kardeş akımıdır. Daha doğrusu cumhuriyet meşrutiyetin içinden filizlendi. Meşrutiyetçiler ve cumhuriyetçiler 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı istibdadına karşı birlikte mücadele ettiler. Meşrutiyetçilerimiz Osmanlı Devleti'ni reformlarla sürdürmek istediler. Cumhuriyetçilerimiz ise Osmanlı Devleti yerine milli bir devlet kurmayı amaçladılar. Meşrutiyet ve Cumhuriyet yanlıları aynı cephede ve aynı teşkilatta ortaya çıktılar ve düşmana karşı aynı safta savaşırken aynı zamanda ayrıştı ve birbirleriyle yarıştılar. Her ikisi de başlangıçta devrimciydi. Çünkü meşrutiyet içinde devrim gerekiyordu. Hatta 1870'lerden 1920'lere uzanan bu dönemdeki devrimcilerimiz biraz meşrutiyetçi ve biraz da cumhuriyetçiydiler. Mithat Paşa için daha 1876 meşrutiyeti öncesinde padişaha bu adam cumhuriyetçi diye jurnaller verildiği bilinmektedir. Aynı şekilde Mustafa Kemal de daha harbiye yıllarındayken cumhuriyetçi ve ihtilalci olarak suçlanmış ve hapse atılmıştır. Suriye'ye tayin edilmesi de bu nedenlidir. Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul'daki sadrazamlardan Ali Rıza Paşa, Ahmet İzzet Paşa'yı ziyaretinde Mustafa Kemal için "Cumhuriyet yapacaklar, Cumhuriyet!" diye bağırmıştı. Dipnot: Gazi Mustafa Kemal Nutuk, Kaynak Yayınları İstanbul, Eylül 2015, sayfa 187. Mustafa Kemal daha 1904 yılında dönemin devrimci akımlarıyla haşır neşirdi. Sınıf arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'un anlattığı üzere Harbiye'de sabahlara kadar ihtilal tartışmaları yapmaktan gözlerine uyku girmiyordu. Daha 1905 sonbaharında yukarıda açıklandığı gibi yaşanan sürecin bir milli devletle noktalanacağını görmüştü. Milli devletin biçimi cumhuriyettir. Cumhuriyet Kurtuluş Savaşı koşullarında önce yerel meclislerin örgütlenmesiyle filizlendi. 1918 sonrasında Anadolu ve Rumeli'de toplanan milli kongreler Cumhuriyet'in yerel zeminini oluşturdu. Kurtuluş Savaşı'nı İstanbul'daki padişah hükümeti değil, yerel kongreler örgütlüyordu. İstanbul'un işgalinden sonra meclisin Ankara'da toplanmasıyla süreç tamamlandı. Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi 29 Ekim 1923 değil, 23 Nisan 1920'dir. Eğer Atatürk ve arkadaşları Ankara'da Milli Meclisi kurmasalardı, İstanbul'daki saltanata son vermeselerdi, Cumhuriyeti fiilen kurmasalardı, Kurtuluş Savaşı kazanılamazdı. Kurtuluş Savaşımız Cumhuriyeti getirmemiş, Cumhuriyetimiz Kurtuluş Savaşı'nı kazanmıştır. Şöyle söylemek de mümkündür. Meşrutiyet rejimiyle kaybettiğimiz Birinci Dünya Savaşı'nı Cumhuriyet rejimiyle zafere dönüştürdük. Osmanlıcılığın ve meşrutiyetçiliğin kaybettiği savaşı devrimci cumhuriyetle kazandık. Mustafa Kemal Paşa savaşı kazanmanın öncelikli şartının cumhuriyet ve milli devlet olduğunu çok iyi biliyordu. Samsun'a çıktığı andan itibaren Anadolu'da bir milli hükümet kurmaya yöneldi. Hatta bu projeyi daha İstanbul'dayken tasarladığı biliniyor. Ancak başlangıçta bu mevzide de yalnızdır. Amasya'da 16-21 Haziran 1919 günleri arasında yapılan 5 günlük gizli komutanlar toplantısının ve Sivas'ta 16-28 Kasım 1919 günleri arasında 13 gün süren 2. komutanlar toplantısının gündemleri aslında cumhuriyettir. Dipnot: Amasya gizli komutanlar toplantısı için bakınız Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 4, Kurtuluş Savaşı'nda Kürt Politikası 4. Basım Kaynak Yayınları, sayfa 177 ve devamı. Resmi olarak Heyet-i Temsiliye Toplantısı diye anılan Sivas Komutanlar Toplantısı'nın tutanakları için bakınız Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt 5, sayfa 163 ve devamı. Mutlaka okuyunuz. Yine devrimcilik ile reformculuk çarpışmaktadır. Atatürk Anadolu'da bir milli hükümet kurulmasından yanadır ama bu önerisini kabul ettiremez. Çünkü diğer komutanlar henüz meşrutiyet anlayışından kurtulamamış, İstanbul'daki saltanattan vazgeçememişlerdi. Oysa milletin bütün kuvvet ve imkanlarının seferber edilmesinin birinci ve olmazsa olmaz koşulu Anadolu'da milli hükümetin kurulmasıdır. Mustafa Kemal Paşa Amasya'da kabul edilmeyen önerisini Erzurum Kongresi'nde Nizamname'nin 4. maddesine koydurmayı başardı. Osmanlı hükümetinin dış baskılar sonucu Doğu vilayetlerini terk ve ihmal etmesi durumunda bir hükümeti muvakkatenin yani geçici hükümetin kurulması karara bağlanıyordu. Kurtuluş Savaşı'nı yapabilmek için öncelikle Anadolu'da devrimci bir hükümet kurulması gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde meclisi toplamak ve toplantının Anadolu'da yapılması için yürüttüğü mücadele hep cumhuriyet için savaştır. Cumhuriyetin kaderi ile Kurtuluş Savaşı'nın kaderi birleşmiştir. Mustafa Kemal Paşa Sivas Komutanlar Toplantısı'nda meclisin Anadolu'da açılması için verdiği mücadeleyi kaybeder. Cumhuriyet devrimcisi yine yalnız kalmıştır. Ancak İstanbul'da açılan Meclis-i Mebusan'ı İngilizler basacaktır. Meşrutiyet tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi İngiliz emperyalizminin süngülerine bir kez daha yenik düşer. İngiliz'i meşrutiyetçilikle yenmenin mümkün olmadığı bir kez daha kanıtlanır. İngiliz askerinin Meclis-i Mebusan'ı basması, savaşın meşrutiyetçilikle kazanılamayacağının en son kanıtı olur. Cumhuriyetin yolu açılmıştır. Meclis Ankara'da toplanır, İstanbul'daki saltanatın iradesi artık bitiktir. Cumhuriyet kurulmuştur ve Cumhuriyet'in iradesi, milletin kuvvet ve yeteneğini örgütleyerek Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştırır. 23 Nisan 1920'de kurulan Cumhuriyet, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar zaferini kazanır, 9 Eylül günü İzmir'e girer, arkasından İstanbul ve Trakya'yı kurtarır ve böylece Birinci Dünya Savaşı'nda başlayan Kurtuluş Savaşı'mızı kesin sonuca ulaştırır. 10. ayrımın sonu, sayfa 121.